Ayrım 7. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 92. İngiliz listeleri. Damat Ferit Paşa hükümetinin 10 Mart 1919 günü İstanbul'da başlattığı insan avı genişleyerek sürdürülür. Tutuklamaların bir bölümü doğrudan doğruya İngiliz baskısı olmadan yapılır. Ama hapse atılanların çoğu İngiliz listelerine göre tutuklanır. İngilizler yakalatmak istedikleri kişilerin adlarını ya resmi olmayan yolla ya da sözlü olarak ya da resmen yazılı olarak Türk makamlarına iletmişlerdir. Resmi yazıya dökülmeden kaç kişinin ve kimlerin adlarının padişah hükümetinin kulağına fısıldandığı pek bilinmiyor. Resmi kara listeler ise arşivde saklanmıştır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre İstanbul'daki İngiliz makamları 23 Ocak-20 Nisan 1919 günleri arasındaki 3 aylık dönemde yakalanmaları için 223 kişinin adını resmen İstanbul hükümetlerine vermişlerdir. İngiliz kara listeleri Tevfik Paşa hükümeti zamanında Türk makamlarına verilmeye başlanmış, 1. Damat Ferit Paşa kabinesi zamanında arttırılmış ve şu çizgiyi izlemiştir. 23 Ocak-14 Mart 1919 arasında 100 kişi, 15 Mart-7 Nisan 1919 arasında 61 kişi, 8-9 Nisan 1919 arasında 18 kişi, 10-20 Nisan 1919 arasında 44 kişi olmak üzere toplam 223 kişinin tutuklanmaları resmen Türk makamlarından istenmiştir. FO 371-4173 50.501 Web'den Foreign Office'e yazı İstanbul 14 Mart 1919 No 316.315 sayılı yazı eki liste. FO 371-4173 62.442 Web'den Foreign Office'e İstanbul 7 Nisan 1919 No 481.316 sayılı yazı eki liste. FO 371-4173 66.315 Kaltorp'tan Foreign Office'e İstanbul 94.919 No 495'e 1315 sayılı yazı eki liste. FO 371-4173 68.109 Kaltorp'tan Foreign Office'e İstanbul 24.919 No 571'e 1315 sayılı yazı eki liste. Bizim İngiliz arşivlerinde saptayabildiklerimiz bu kadardır. Aynı dönem içinde İngilizlerce yakalananlar da olmuştur. Özellikle Kars, Ardahan, Batum bölgesinde bazı Türk komutanları doğrudan doğruya İngiliz askeri kuvvetlerince yakalanmışlardır. İngilizler önce İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmakla suçladıkları kişilerin adlarını Türk makamlarına resmen vermişlerdir. Bu konuda kendilerini çok haklı ve yetkili görmüşlerdir. Tutuklatmak istedikleri öteki kişileri resmen nota konusu yapmayı uygun görmemişler, bunları gayri resmi yollarla tutuklatmayı iyi tutmuşlardır. Bu işle Türkiye'de en çok nefret edilen İngiliz olarak bilinen Mr. Ryan görevlendirilmiştir. Baştercüman ve ikinci müsteşar Ryan, sık sık sadrazamları, öteki nazırları ziyaret ederek sözlü olarak suçlu adları vermiştir. Padişah hükümetinden herhangi bir tepki gelmemesi ve İngiliz listelerinin tamamlanması üzerinedir ki öteki suçluları da nota konusu yapmakta bir sakınca görmez olmuşlardır. 23 Ocak-14 Mart arasında yakalatmak üzere Türk makamlarına bildirilen 100 kişilik liste karışık bir listedir. Bunun içinde bol sayıda Alman subayı ve teknisyeni de bulunmaktadır. Hepsi İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmaktan sanıktır. Bu listenin içinde 37 Türk subayı bulunmaktadır. Musul'da 13. Kolordu Komutanı Ali Sami Paşa, yine Kolordu Komutanlarından Nurettin Paşa, İstanbul Mevki Komutanı Cevat Bey, Ankara Komutanı Fevzi Bey, Musul Komutanı İsmail Hakkı Bey, Eskişehir Tutsaklar Kampı Komutanı Cebel Bey, Afyon Komutanı Mazlum Bey, Resulayn Komutanı Albay Tevfik Bey, İstanbul Tutsaklar Kampı Komutanı Albay Kemal Bey, Yozgat Komutanı Kazım Bey, İstanbul Askeri Hapishane Komutanı Cemal Bey gibi. Bu subayların rütbeleri çoğunlukla eksiktir ama generalden yüzbaşıya kadar her rütbeden subay bulunduğu anlaşılmaktadır. İngiliz haber alma örgütlerinin yetersizliği de göze çarpmaktadır çünkü adları bilinmeyen bazı subayların da tutuklanması istemektedir. Söz gelişi Haydarpaşa Hastanesi Komutanı, Taşkışla Hastanesi Komutanı gibi kimi subayların adları saptanamamıştır. Adları bilinmiyor denen bu kimselere de suçlar yüklenmektedir. Bunların aranıp bulunmaları ve cezalandırılmaları Türk makamlarından istenmektedir. 15 Mart 7 Nisan arasında tutuklanması istenen 61 kişilik liste ise daha ilginçtir. Bunlar sözde Ermeni kırımından sanık olanlardır. İngiliz Yüksek Komiser Vekili bu listeden önce yalnız savaş tutsaklarına kötü davrananlarla iki Diyarbakır mebusunun tutuklanmalarını resmen istediğini, özel yollarda ise Ermeni kırımından sanık birçok kimseyi tutuklattığını bildirir. Amiral Webb yeni listeyi savunurken 3 Nisan 1919 günü Paris Barış Konferansı'nda bulunan İngiliz Dışişleri Bakanı Mr. Balfour'a şunları yazar. Ermenilere zulmetmekten suçlu olan herkesi cezalandırabilmek için Türkleri toptan idam etmek gerekir. O bakımdan cezalandırmanın hem son Türk İmparatorluğunu parçalayarak milleti cezalandırma hem de benim listemdeki gibi yüksek görevlileri ibret için yargılayarak kişileri cezalandırma biçiminde olmasını öneriyorum. Tutuklular şimdilik oldukça güvenli yerde hapsedilmiş bulunduklarından bunların bize teslim edilmelerini istemedim. Buna karşılık daha fazla kişi yakalatmaya devam ediyorum. F.O. 371-4173-53351 Webden Balfour'a Şifretel İstanbul 3-4919-0647 61 Kişilik Liste. İngiliz Yüksek Komiseri Vekili Amiral R. Webb'in ibret için cezalandırmak istediği kimlerdi? Bunların bir bölümü 15 Mart 7 Nisan 1919 günlerinde Türk hükümetine verildikten sonra 7 Nisan'da Londra'ya gönderilen 61 kişilik kara listede görülür. Bakınız 81 numaralı dipnot. Hemen hepsi sözde Ermeni kırımından suçlu görülen kişilerdir. İngiliz Yüksek Komiserliği bu kimselerin kimliklerini ve suçlarını Londra'ya şöyle tanıtır. Abdülkadir Paşa, Mardin İttihat ve Terakki Reisi, kendisi aleyhinde Halepli Katolik Ermeni Doktor Farjalyan tanıklık ediyor. Ahmet Ağaoğlu veya Ahmet Agayev, Alman beslemesi Tercüman Hakikat gazetesinde Kırım'ı teşvik edip savundu, şimdi hapiste. Ahmet Nesimi Bey, 1915'te İttihat ve Terakki Merkez Komitesi ve kabine üyesi olması dolayısıyla Kırım'dan sorumludur. Ali Münif Bey, Lübnan Umumi Valisi halkı aç bıraktı. Kırım zamanında Talat Paşa'nın Dahiliye Nazırlığında müsteşardı. Ali Nazmi, Ankara Savcısı, İttihat ve Terakki üyesi Kırşehir'de Kırım hazırladı. Kendisi aleyhinde Aram Forbikyan'la Agop Terzi tanıklık ediyorlar. Doktor Mehmet Asaf, Adana'da gezici hükümet tabibi, kendisi aleyhinde Sisak Nalbantyan ve Azniv Sayatyan tanıklık ediyorlar. Atıf Bey, Kırım sırasında Ankara valisi. Bedri Bey, 1915 Kırım'ı sırasında Mardin mutasarrıfı. Binbaşı Burhanettin, eski Kırşehir komutanı, şimdi Beşiktaş'ta. Kendisi aleyhinde Aram Forbikyan ve Agop Terzi tanıklık ediyorlar. Kaymakam Kadri Hafız Necipzade, Kırım sırasında Palu kaymakamıydı. Cevdet Bey, eski Van valisi, şimdi İzmir'de Amerikalılar tanıklık ediyorlar, Enver Paşa'nın kayınbiraderi. Fevzi Bey, Diyarbakır mebusu, şimdi tutuklu. Gani Bey, Sivas Kırım'ında Muammer'e yardım etti, oranın ittihatçı temsilcisi, Ohannes Kantar'ın tanıklığı. Hacı İlyas, Muş mebusu, şimdi Beşiktaş'ta, Sisak Nalbantyan ve Azniv Sayatyan tanıklık ediyorlar. Doktor Hacı Mehmet Efendi, Harput mebusu, kendisini Amerikan misyoneri Mr. Ricks suçluyor. Halit Bey, Hacı Tahir Paşa'nın oğlu, Erzincan mebusu, Ermeni Patrikhanesince suçlanıyor. Halil Bey, 1915'te Devlet Şurası Reisi olması dolayısıyla Kırım'da sorumluluk payı vardır, şimdi tutuklu. Hilmi Bey, eski Kırşehir mutasarrıfı, Aram Forbikyan ve Agop Terzi tanıklık ediyorlar. İbrahim Bey, 1915'te Adliye Nazırı'ydı, Kırım sorumluluğunda payı var. İhsan Bey, 1916-17 yıllarında Samsun Örfi İdare Mahkemesi reisi, Stilianos Papadopoulos ve George Morides kendisi aleyhinde tanıklık ediyorlar. İsmail Can Bulat, eski İstanbul mebusu, Kırım sırasında polis müdürüydü, şimdi hapiste. İsmail Hakkı, 1915-16 Kırım'ı sırasında Adana valisiydi. Hayri Efendi, 1915'te Şeyhülislam'dı, Kırım sorununda payı var. Profesör Kazım Bey, şimdi İzmir Sultanisi müdürü, Aram Forbikyan ve Agop Terzi tanıklık ediyorlar. Mithat Şükrü Bey, Kırım sırasında İttihat ve Terakki Umumi Katibiydi. Bu bakımdan sorumluluğu paylaşması gerekir. Muammer Bey, eski Sivas valisi, Kırım'da sorumluluğu var, şimdi hapiste. Mustafa Şerif Bey, 1915-16'da Ticaret Nazırıydı ve sorumluluğu paylaşması gerekir. Oğuz Cemal Bey, ileri gelen İttihatçılardan Ermeni Patrikhanesi Katibi Mr. Garabetyan tanıklık ediyor. Rafet veya Rifat Paşa, eski Samsun askeri valisi Stilianos Papadopoulos ile Yorgias Mavrides tanıklık ediyorlar. Sabit Bey, Harput valisi, şimdi tutuklu, Amerikan misyoneri Mr. Ricks kendisini suçluyor. Said Halim Paşa, eski sadrazam, şimdi tutuklu, 1915-17 yıllarının sadrazamı olarak Kırım sorumluluğunu paylaşması gerekir. Şükrü Bey, 1915'ten Marif Nazırıydı ve Kırım sorumluluğunu paylaşması gerekir. Liste böylece uzayıp gider ve okunması bile insanı bıktırır, usandırır. Görülen şudur ki, savaş yıllarının İttihat ve Terakki iktidarı toptan suçlanmaktadır. Sadrazamdan nazırlara kadar herkese bir Ermeni Kırım'ı katliamı suçu yapıştırılmıştır. İktidarda olmaları yeter görülmüştür. Sorumluluğu paylaşması gerekir denmekle yetinilmektedir. Başkaca delil aramaya gerek duyulmamaktadır. Ermeni sürgünü değil de Kırım'ı katliamı propagandasına İngilizlerin neden dört elle sarılmış oldukları şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu konunun tarafsız yargıçlarca araştırılmasını hemen önleyen İngiltere, Kırım propagandasını bir koz olarak kullanmaktadır. Daha doğrusu, Türkiye'de İngiliz sömürgeci planlarının tezgahlanabilmesi için Ermeni Kırım'ı kasten icat edilmiş dense yeridir. Nazırlık konusunda olmayanları da Ermeni Kırım'ı ile suçlayabilmek için birer ikişer Rum ve Ermeni yalancı tanık kiralanmıştır. Her sanık için ayrı ayrı tanıklara bile gerek duyulmamıştır. Söz gelişi Aram Forbikyan ve Agop Terzi adlı iki Ermeni, Ankara Savcısı Kırşehir Mutasarrıfı ve Komutanı ile İzmir Sultanisi Müdürü aleyhinde tanıklık edeceklermiş. Yani iki Ermeni aynı zamanda Ankara'da, Kırşehir'de ve İzmir'de bulunan görevliler aleyhinde yalancı tanıklık edebileceklerdir. Bunlara dayanılarak da görevliler mahkum edilecektir. Bu mizansen hiçbir ciddi mahkeme önüne çıkarılamaz, çıkarılamayacaktır. Uzun listeden birkaç kişi daha sıralayalım. Erzurum Valisi Tahsin Bey, Tekirdağ Kaymakamı Zekeriya Bey, Doktor Süleyman Numan Paşa, Diyarbakır Mebusları Feyzi ve Zülfü Beyler, Urfa Mebusları Mahmut Nedim Bey ve Şeyh Saffet Efendi, Ankara Valisi Atıf Bey, Edirne Valisi Zekeriya Bey, Kayseri Mutasarrıfı Zekai Bey, Amasya Mutasarrıfı Süreyya Bey gibi gibi. Bunların hepsi Ermeni Kırım'ı suçlusu sayılmaktadır. 61 kişilik bu listeden sonra İngiliz Yüksek Komiserliği yine 1919 yılı Nisan ayı içinde Damat Ferit Paşa hükümetine iki kara liste daha verir. 9 Nisan'da verilen 12 kişilik listede İzmit ve Adapazarı bölgesinde yaşayan suçlular yer alır. Bunlar arasında tanınmış kişiler yoktur. Tersine eşkıya tipi kimseler dikkati çeker. Hepsinin tutuklanması istenir. F.O. 371-4173-66315 Kaltorp'tan Foreign Office'e yazı İstanbul 94.919 No 495.315'e ek liste. 17 Nisan günü bir notayla verilen 44 kişilik listede ise subay listesi bulunmaktadır. Daha önceki listelerde de adı geçen Doktor Süleyman Numan Paşa'dan sonra listede iki albayla daha küçük subayların adları sıralanır. Adları saptanamamış ve yalnız görevleri bildirilen subaylar da vardır. Listede sivil olarak yalnız Kayseri Valisi Mustafa Zeki Bey'in adı bulunmaktadır. 44 kişinin hepsi İngiliz tutsaklarına kötü davranmakla suçlanırlar. Bunların bulunup yakalanmaları, yakalandıktan sonra da İngiliz askeri makamlarına teslim edilmeleri resmen istenir. F.O. 371-4173-68109 Kaltorp'tan Ferit Paşa'ya nota İstanbul 174-1919 No 1315 Amerikan ve Fransız listeleri. İngilizler Türk savaş suçluları listeleri hazırlarken Amerika'dan da yardım isterler. Lord Curzon 14 Şubat günü Londra'daki Amerika Büyükelçisi John W. Davis'e bir nota verir ve İngiliz savaş suçlularına karşı kötü davranmış Türk görevlileri hakkında bilgi ister. Amerikalılar buna 16 Nisan 1919 günü 5 kişilik bir listeyle karşılık verirler. Amerikan listesinde yer alan kişilerin adları ve suçları özetle aşağıya aktarılmıştır. Süleyman Numan Paşa, Taşkışla barakalarında görevli askeri doktor olarak İngiliz tutsaklarına iyi bakmamış. Tutsakların bağlanmaları için 1915 baharında buyruk vermiş, tutsakların ziyaret edilmelerini 2 ay süreyle yasaklamış, Taşkışla barakaları gayri insaniymiş, paşanın kendisi Prusya ülküleriyle doluymuş. Seyfi Bey, Harbiye Nezaretinde istihbarat şefi bulunduğu sırada tutsakları ziyaret etmek isteyen Amerikan elçiliğinin başvurmalarını aldırış etmemiş, tutsakların acı çekmelerine neden olmuş. Şükrü Bey, 1916-17 yıllarında Marif Nazırı iken Türkiye'deki müttefik dini ve eğitim kurumlarına zarar vermiş ve 1916 yılında Fransa Büyükelçiliği Kilisesi'ne de el koydurmuş. Atıf Bey, 1915-16 yıllarında Ankara valisi iken İttihatçıların en acımasız ajanlarından biri olarak Ermeni Kırım'ına adı karışmış. Konya valisi adı bilinmiyor, 1916 yazında küçük bir tutsak kafilesine sert davranmış. Aynı kafile Bağdat Demiryolu görevlilerinin de sert davranışlarına uğramış. F.O. 371-4173-69050 16-4919 günlü Amerikan notası eki. Amerikan listesinde adları geçenler İngiliz listelerinde de yer alır. Tutuklanırlar. İngiliz Dışişleri Bakanlığı bunların uzun süre Türk cezaevinde kalabileceklerine pek inanmaz. Ya cezaevinden kaçacaklarını ya da gelecek hükümet darbesinde kurtulacaklarını düşünür. Bu bakımdan tutukluları Türk makamlarının elinden almayı tasarlar. Yalnız eski Marif Nazırı'nın Fransızlarca teslim alınabileceğini belirtir. Çünkü kendisi daha çok Fransız çıkarlarını baltalamış. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan W.S. Edmonds'ın 23.4.1919 günlü notu. Fransızlar da İngilizlerden ayrı olarak 12 Şubat günlü bir notayla Türk hükümetine 12 kişilik bir kara liste vermişlerdir. Tevfik Paşa hükümeti zamanında verilen bu liste o zaman hasır altı edilmiş, listedeki kişilerin tutuklanmasına gidilmemiştir. Ancak Ferit Paşa hükümeti zamanında bu kimseler de tutuklanmaya başlanmıştır. Fransız listesinde yer alan 12 kişinin adlarıyla görevleri şöyledir. Sait Halim Paşa, eski sadrazam, Hayri Efendi, eski Şehrülislam, Cavit Bey, eski maliye nazırı, İbrahim Bey, eski adliye nazırı, Şükrü Bey, eski marif nazırı, Nesimi Bey, eski hariciye nazırı, Halil Bey, eski adliye nazırı ve meclis reisi, Topal Rıfat Bey, eski ayan reisi, Ali Münif Bey, eski Lübnan valisi, Hoca Ali Galip, eski mebus, Ömer Naci, ittihatçıların ileri gelenlerinden ve Yunus Nadi, gazeteci. FO 371-4173 42787 webden Foreign Office'e 5-3919 günlü 269-1315 sayılı yazı 2 Fransız listesi. Bu listede adları geçen Ömer Naci ile Yunus Nadir'in adlarına İngiliz listelerinde de rastlayamadık. Ötekiler İngiliz listelerinde de vardır. Fransız listesinde bu kimselerin suçları belirtilmemiştir. Hepsinin ortak suçu ittihatçı olmalarıdır denebilir. Kısacası, padişah hükümetiyle İngilizler durmadan kara listeler hazırlarlar. Amerikalılarla Fransızlar bile liste hazırlamadan edemezler. Listelere geçenlerin çoğu tutuklanır, tutuklanmamış olanlar aranmaktadır. Bekir Ağa bölüğü tıklım tıklım dolmuştur. Bundan sonra ne olacaktır? Milli Şehit. 8 Nisan 1919 günü İlk kez bir Türk savaş suçlusu aleyhinde idam hükmü verilir. Mustafa Nazım Paşa'nın Harp Divanı, Bekir Ağa bölüğünde tutuklu bulunanlardan eski Boğazlayan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey'i 1884-1919 ölüm cezasına çarptırır. Sadrazam damat Ferit Paşa idam kararını aynı gece padişaha yollar. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin de fetvasını alan Sultan Vahdettin kararı hemen onaylar. Kemal Bey 10 Nisan günü saat 17'de Bayezid Meydanı'nda asılır. Bu olay hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız Mücellitoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülki İller, Ankara 1968 cilt 3 sayfa 1156-1171. Olay o günün konjonktürü içinde büyük önem taşır. Bir düzmece mahkemenin alçakça verdiği bu idam kararı kuşkusuz Türk adalet tarihinin kara lekelerinden biridir. Kemal Bey, Boğazlayan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili bulunduğu sırada 1915'te İstanbul'dan bir emir alır. Emirde sancaktaki bütün Ermenilerin 24 saat içinde Suriye'ye doğru sürülmesi istenir. Kaymakam bu emri uygular. Suçu budur. Görevini kötüye kullandığı, Ermenilerin ölümüne sebep olduğu ispatlanmış değildir. Mahkeme sağlam delillere göre değil, Ermeni iftiralarına göre karar vermiştir. Hukuk açısından karar bir rezalettir. Daha önemlisi, padişah ve damat Ferit Paşa hükümeti, Türk-Ermeni boğuşmasının bu döneminde Ermeniden yana olduklarını belli etmişlerdir. Ermenileri tatmin etmek, İngilizlere yaranmak için siyasi bir idam kararı verilmiştir. Türk vicdanını derinden yaralayan bu kararla tehlikeli bir çığır açılmaya başlamıştır. İngiliz Yüksek Komiseri bu idam kararını bir başlangıç olarak düşünür. Bekir Ağa bölüğündeki öteki tutuklular aleyhinde de böyle idam kararları verilmesini ve özellikle yüksek düzeydeki Türk devlet adamlarının da idam sehpalarına yollanmasını umar ve bekler. Londra'ya şöyle yazar. Eski Boğazlayan Kaymakamı Kemal, Özel Harp Divanı'nın kararıyla 10 Nisan günü idam edildi. Kırım suçuna katılmaktan dolayı bir kimse ilk kez layık olduğu cezaya çarptırılmıştır. Bundan sonra hükümetin geniş ölçüde ve özellikle yüksek düzeydeki suçlular aleyhinde aynı sertlikle hareket etme cesaretini gösterip göstermeyeceğini bekleyip görmek kalıyor. FO 371-4173 61185 Kaltorp'tan Foreign Office'e şifretel İstanbul 17-4-1919 No 789. İngiliz yüksek komiseri umduğunu göremeyecektir. Padişah ve damat Ferit Paşa hükümetine kolay kolay yeni idam kararları verdirtemeyeceklerdir. Olay, İngilizlerin pek beklemedikleri derecede büyük bir tepkiyle karşılaşır. Böyle kitle gösterisine yol açar. İstanbul aydınları yargılanmayı zaten yakından izlemişlerdi. İdam alışılmış olduğu gibi sabahın erken saatlerinde değil, öğleden sonra halk kitlelerinin gözü önünde Bayezid Meydanı'nda infaz edilmiştir. Burada halkın tepkisi biraz daha oluşmuştur. Kemal Bey dar ağacı önünde halka şöyle seslenir. Sevgili vatandaşlarım, ben bir Türk memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir. Sizlere yemin ederim ki ben de masumum. Son sözüm bugün de budur, yarın da bu olacaktır. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa kahrolsun böyle adalet. Bayezid Meydanı yasa bürünür. Halkın içinden kahrolsun sesleri duyulur. Ertesi gün dalgalanma Kadıköy yakasına atlar. Kemal Bey'in cenazesi vasiyeti üzerine Kadıköy Kuşdili Çayırı'ndaki oğlunun mezarı yanına gömülecektir. Cesedi ailesine teslim edilir. Kadıköy'de büyük bir cenaze töreni yapılır. Tıbbi öğrencileri cenazeyi Türklerin büyük şehidi Kemal Bey yazılı bir çelenkle karşılarlar. Tabut Kadıköy İtfaiye Karakolu önünden geçerken bir manga asker kendiliğinden cenazeyi selamlar. Cenaze alayı gittikçe büyür, evlerden hıçkırıklar duyulur. Mezarı başında imam sorar. Merhumu nasıl bilirdiniz? Cemaat birden gürler. Büyük vatanperverdir, iyi biliriz. Allah rahmet eylesin. İngilizler Kemal Bey'in cenaze törenini yakından ve dikkatle izlerler. Kadıköy'de E. La Fontaine adlı bir İngiliz istihbarat yüzbaşısı görevlidir. 12 Nisan günü cenaze törenini şöyle rapor eder. Ermeni Kırımı ile tanınan Boğazlıyan ve Yozgat Mutasarrıfı Kemal Bey için Kadıköy'de bugün saat 12'de büyük ve görkemli bir cenaze töreni yapıldı. Cenaze alayının önünde tıbbi öğrencileri, polisler ve birçok molla bulunuyordu. Tabutun omuzlarda taşınması adet olduğu halde törene daha büyük önem vermek amacıyla bu kez tabut başlar hizasından daha yukarıda eller üzerinde taşındı. Birçok jön Türk törende hazır bulundu. Çok sayıda fotoğraf çekildi. Tören için binden fazla davetiye dağıtıldı. İslam dininde böyle bir şey şimdiye kadar duyulmuş değildi. Bütün bunların üyelerinden birini kaybetmiş olan İttihat ve Terakki Komitesince kasten düzenlendiği apaçıktır. Hükümetin böyle bir törene izin vermekle gösterdiği güçsüzlük affedilemez. İslam törelerine tamamen aykırı olarak üzerlerinde milletin masum kurbanına yazılı çelenkler vardı. Böyle bir gösteri yapılacağı emniyet makamlarınca bilindiği halde bunu önlemek için hiçbir şey yapılmadığı bildiriliyor. Törenin bugünkü hükümete karşı düşmanca bir gösteri olduğu açıktır. F.O. 371-4173-72536 Yüzbaşı La Fontaine'den İstihbarat Merkezi'ne Yüzbaşı Hoyland'a rapor. Kadıköy İstanbul 12-4-1919 No 59 H.A.D. Hoyland adlı bir başka İngiliz istihbarat subayı Kemal Bey'in masum İslam şehidi olarak adlandırıldığını belirterek raporu üst makamlara sunar. İki gün sonra Yüzbaşı La Fontaine törenle ilgili olarak tamamlayıcı bir rapor daha kaleme alır ve şunları bildirir. Cenaze töreni Kadıköy Mecidiye Üsküdar Dergah Şeyhi Münip Efendi yönetti. Münip Efendi törene katılmaları için mollalara emir vermiştir. Törende tıbbi öğrencilerinden başka çok sayıda subay ve er de bulundu. Elinde bir buket çiçek tutan tıbbi öğrencilerinden biri mezarın başında bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmadan aşağıdaki parça aynen çevrilmiştir. Dinle ey millet! Dinleyin ey Müslümanlar! Burada toprağa verdiğimiz insan kahraman Kemal Bey'dir. İngiliz'i Odessa'dan attılar. Haydin biz de İstanbul'dan kovalım. Ne bekliyoruz? İngiliz'i atmak borcumuzdur. Felaketimizi hazırlayan İngiliz'i yok etmek zorundayız. Allah'ın yardımıyla yakında İngiliz'in kafasını keseceğiz. Bu öğrenciden sonra bir başkası da aynı sertlikte bir konuşma yapmıştır. Her iki konuşmanın tonu açıkça ayaklanmaya kışkırtmak için hesaplanmıştır. Bir muhbir, Fındıklı'da bir cami ile Türk askerlerinin yemek yedikleri bir kulüp bulunduğunu, 10 Nisan günü saat 5'te askerlerin yemekhaneden meclis binasına cephane sandıkları taşıdıklarını haber verdi. Taşıma 2 saat sürmüş, bu binada başka silahlar ve bombalar da bulunuyormuş. F.O. 371-4173-72743 La Fontaine'den Genel Karargah İstihbarat Merkezi'ne rapor. 14-4-1919 No 63 Bu raporlar arasında İngiliz makamları ilk kez irkilirler. Amiral Kaltorp, İttihat ve Terakki'nin Türkiye'de hala geniş nüfuzlu olduğunu, bu nedenle Kemal Bey'in haklı bir davanın ilk şehidi ilan edildiğini, bu idamın İtilaf devletlerine verilmiş bir ödül olarak görüldüğünü bildirir. Sadrazamın cenaze töreninden dehşete kapıldığını söyler. F.O. 371-4173, 61185, Kaltorp'tan Foreign Office Şifretel, İstanbul 17-4-1919, No. 789. Bir başka raporunda, cenaze törenine katılanların Müslüman halkın büyük çoğunluğunun duygularına tercüman oldukları kuşkusuzdur der ve kaygılarını belirtir. F.O. 371-4173, 72536, Kaltorp'tan Foreign Office Rapor, İstanbul 21-4-1919, No. 567-1845. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nı da bir düşüncedir alır. İngilizlerin yakalatıp Bekir Ağa bölüğüne tıktırdıkları insanların kolay kolay idam sehpalarına yollanamayacağı anlaşılır. Bir İngiliz dışişleri görevlisi bu idamı İttihat ve Terakki Komitesi kendisine bir sermaye yaptı. İdamlar devam ederse yine sermaye yapacak. İdamlar durdurulursa daha da fazla sermaye yapacak diye not düşer ve şunları ekler. Tutuklu suçluları Türkiye dışına sürmek bizim lehimize olabilir. Sadrazam cezalandırmaktan pek fazla korkmuşsa suçluları bize teslim etmekten memnun olabilir. F.O. 371-4173, 61185, Foreign Office'in 22-4-1919 günlü notu. Ama İngiliz makamları sanıkları teslim aldıktan sonra ne yapacaklarını kesinlikle bilemezler. Türkiye dışına sürüldükten sonra ne olacak? Bir ikinci dışişleri görevlisi yukarıdaki notun altına şunları ekler. Evet ama barış konferansı bu durumda ne yapılacağını kararlaştırmış değildir. Suçluları yargılamak için bir müttefik mahkemesi kurulu kurulamayacağına, kurulunca da hangi suçluların bu mahkemenin yargı yetkisinde olacağına karar vermemiştir. Foreign Office'in 22-4-1919 günlü bir başka notu. Kemal Bey'in mezarı başında tıbbiyelilerin İngiliz'in başını ezeceğiz diye haykırmaları İngiliz makamlarını ayrıca düşündürür. Bir görevli, bu konuşma yalnız ve yalnız Büyük Britanya'ya karşı yöneltilmiştir. Silah yığınağı raporu doğruysa hiç de iyi alamet değil, der. F.O. 371-4173, 72743, Foreign Office'in 14-5-1919 günlü notu. İngiliz cesareti kırılmaya başlamıştır. Bundan sonraki günlerde İstanbul hükümetine yeni kara listeler verilmez olur. İstanbul'daki sıkı yönetim mahkemelerinden de pek umutlu değildir İngilizler. Sadrazam korkuya kapılmıştır. Yeniden idam cezaları verdirebileceği çok kuşkuludur. İngilizler umutsuzca beklemeye başlarlar. Bekir Ağa bölüğündeki tutukluların serbest bırakılabilecekleri ya da kaçırılabilecekleri kaygısı sürekli olarak İngilizlerin kafalarını uğraştırır. Bir düşünme dönemi başlar. Kısaca, Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Türk savaş suçluları konusunda İngilizlerin tutumlarında bir dönüm noktası olur. Bundan sonra tutukluları Malta'ya sürme fikri ön plana geçer. İttihatçıların yargılanmaları. Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey'in idamından 2 hafta sonra 28 Nisan 1919 günü büyük İttihatçıların yargılanmaları başlar. İttihat ve Terakki iktidarının tutuklanabilmiş nazırları, genel merkez üyeleri, Ziya Gökalp gibi fikir adamları ve en başta o dönemin sadrazamı Said Halim Paşa, İstanbul'da kurulmuş sıkı yönetim mahkemesi önüne getirirler. Enver, Talat, Cemal Paşalar gibi yurt dışına kaçmış İttihatçı liderler ise gıyaben yargılanacaklardır. Ancak İngilizler bu mahkemeden pek umutlu değillerdir. Büyük siyasetçilere bakarak küçük bir memur olan Boğazlayan Kaymakamının idamı bile büyük olay yaratmıştı. İstanbul yerinden oynamıştı. Damat Ferit Paşa hükümetine ve İngilizlere karşı açıkça meydan okunmuştu. Tıbbiye öğrencileri İngilizlerin başını ezeceğiz diye haykırmaktan çekinmemişlerdi. Bunlar birer uyarıydı. Şimdi yüksek düzeydeki kişiler aleyhinde idam kararı verilebileceği çok kuşkuluydu. Damat Ferit hükümeti oldukça ürkekleşmişti. İngilizlerde de bir çekingenlik başlamıştı. İstanbul'da başlayan yargılamayı İngilizler ilgisizce izlerler. Bu konuda ayrıntılı raporlar kaleme almayı bile biraz gereksiz görürler. İngiliz Yüksek Komiserliği İstanbul'da yeni yayımlanmaya başlamış Le Spectateur d'Orient adlı Fransızca azınlık gazetesinin ilgili sayılarını Londra'ya postalamakla yetinir. İngiliz Dışişleri Bakanlığı İttihatçıların yargılanmalarını bu gazeteden izler. Mahkemeye umut bağlamış olanlar hemen hemen yalnız İstanbul Rum ve Ermeni azınlığıdır. Bunların organı durumundaki Le Spectateur d'Orient 29 Nisan günü bütün baş sayfasını İttihatçıların yargılanmalarına ayırır. Peki heyecanlıdır. Büyük başlıklar atar. İttihat ve Terakki'nin yargılanması. Eski nazırlar sanık sandalyesinde. Kendilerine yüklenen suçlar insan kırımı gibi başlıklar. Gazete, Türkiye Hristiyanlarının emelleri bakımından bu mahkemeyi yeni bir çağ açacak gibi görür ve Doğu'nun Hristiyan halkları İtilaf devletlerine ve Amerika'ya karşı bir kez daha minnettardırlar, der. Gazete, ilk oturumu bütün ayrıntılarıyla okuyucunun gözleri önüne serer. 28 Nisan günü saat 13.40'da Sıkı Yönetim Mahkemesi Başkanı Nazım Paşa, "Ufak dağları ben yarattım" edasıyla başkanlık koltuğuna oturur. Eski iktidarın sadrazamı Sait Halim Paşa'dan başlanarak sanıklar teker teker mahkemenin önüne getirilir. Eski Marif Nazırı Şükrü Bey, eski Nafia Nazırı Ali Münif Bey, eski Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Bey, yine eski Hariciye Nazırlarından Halil Bey, eski Adliye Nazırı İbrahim Bey, sonra İttihat ve Terakki Umumi Merkez üyelerinden Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki Umumi Katibi Mithat Şükrü Bey, eski İstanbul Merkez Komandanı Albay Cevat Bey. Sıkı Yönetim Mahkemesi Başkanı Nazım Paşa, eski Sadrazam Prens Sait Halim Paşa'dan başlayarak ilk sorgusunu yapar. Paşa, adınız Sait. Babanızın adı Halim. Yaşınız 56. Doğum yeriniz Kahire. Tahsiliniz yüksek tahsil. Daha önce mahkumiyetiniz var mı? Hayır. Aynı sorular öteki sanıklara da sorulur. Daha önce mahkumiyetiniz var mı sorusuna gelince bütün sanıklar arka arkaya karşılık verirler. Hayır, hayır, hayır. Eski Adliye Nazırı İbrahim Bey, Allah şükür hayır der. Le Spectateur Dorian, İstanbul, 29.4.1919, No. 116, sayfa 1. Mahkeme bu insanların suçlu olabileceklerine içten inanmakta mıdır bilinmez ama biraz kararsızdır. Bir ithamname hazırlanmıştır. Ne söylemek istediği pek açık değildir ama anlaşılan şudur ki eski iktidar üyelerine yüklenmek istenen başlıca suç sözde Ermeni kırımıdır. Boğazlayan kaymakamı da bu suçla ısılmıştı ve bu Türk milletini derinden yaralamıştı. Nazım Paşa Mahkemesi eski nazırları da aynı suçla mahkum edebilecek miydi? Mahkeme kendisinden pek emin görünmez. Daha ilk günde kararsızdır, safsaklamaya başlar. Usul konularına dalar. Yargılama gecikmeleri uğular. Sezilen odur ki Nazım Paşa güç durumdadır. Daha birinci celse üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevlilerinden Mr. Edmonds, "Bu mahkeme pek ilginç değil, üstelik karışık," der. Sanıkların hangi suçla yargılanacaklarını anlamakta güçlük çeker ve anlaşılan kırım suçuyla yargılanacaklar diye ekler. F.O. 371-4173-75879-WGE'nin 29-5-1919 günlü notu. Sıkı Yönetim Mahkemesi, usul ve yetki sorunlarıyla bir süre oyalandıktan sonra 4 Mayıs günü yeniden sorgulara başlar. Ama hemen hemen hiç ilgi uyandırmaz. İlk günü pek heyecanlı olan Le Spectateur Dorian gazetesi bile mahkemeyle ilgili haberlerini iç sayfalarda kısa kısa vermekle yetinir. 9 Mayıs'ta ilgi gittikçe azalıyor diye yazar. İttihatçıların yargılanmalarına büyük umut bağlamış olan Ermenilerle Rumların keyfi kaçmıştır. İngilizler de öyledir. İngiliz dışişleri görevlilerinden biri, mahkemeye karşı pek az ilgi var. Sanıklar Ermeni kırımı ile ilgileri bakımından sorguya çekiliyorlar ama hepsi bunu inkar ediyor diye yazar. F.O. 371-4173-79398 Foreign Office'in 27-5-1919 günlü notu. 13 Mayıs günü Aşçıyan adlı bir Ermeni, Sıkı Yönetim Mahkemesi sorgu yargıçlığına atanır. Sanıklar Ermeni kırımına katılma suçunu toptan inkar ederler. Mahkeme başkanı sanıkları sıkıştırmak, konuşturmak, itiraf ettirmek ister. Bu sorgular sürerken 15 Mayıs gelir çatar. Yunanlılar İzmir'e çıkar ve bütün Türkiye'de kaynaşma başlar. Protesto telgrafları, protesto mitingleri birbirini kovalar. Tam bu hava içinde Ermeni kırımından sanık olarak sorguya çekilen Ziya Gökalp 17 Mayıs günü mahkeme önünde gürler. "Milletimize iftira etmeyiniz. Türkiye'de bir Ermeni kırımı değil, bir Türk-Ermeni vuruşması vardır. Bize arkadan vurdular. Biz de vurduk." Gökalp meseleyi kökünden kesip atmıştır. İftirayı iftiracıların yüzüne çarpmıştır. Konuşması geniş yankılar yapar. Hele o hava içinde Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin Türk ileri gelenlerini Ermeni kırımından dolayı mahkum etmesi artık büsbütün olanaksız gibidir. İngilizlerin Türkleri Türklerin eliyle mahkum ettirip cezalandırma tasarıları suya düşmüştür. Padişah hükümetiyle İngilizlerin önünde şimdi iki şık vardır. Bekir Ağa bölüğündeki tutuklular ya serbest bırakılacaklardır ya da Malta'ya sürüleceklerdir. Büyük bir öç alma hırsıyla yakalattıkları bu kimseleri serbest bırakmayı İngilizler ve damat Ferit Paşa göze alamazlar. Türkiye'de cezalandırılmayacaklarına ve serbest de bırakılmadıklarına göre İngilizlerin önünde kala kala bir yol kalır: Malta. 7. ayrımın sonu, sayfa 110.